Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Yasin programından bendeniz Ömer Çelik, siz çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en derin, en kalbi muhabbetlerimi, sevgi, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun, sarıp sarmalasın. Kıymetli dinleyenlerim, peygamberlerin Cenab-ı Hak bir hususiyetini bizlere bildiriyor. Bunlar tabii ki çok ihlaslı insanlar, çok samimi insanlar. Allah'a ni'mel abd buyurulduğu üzere çok güzel kullar. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendilerini ni'mel abd, ne güzel kul diye övdüğü kullar ve yaptıkları hizmetlerini de hasbeten lillah, Allah'ın rızasını gözeterek, hep onun rızası ve onun sevgisi her şeyin fevkinde olarak yapan insanlar. Ve bakıyoruz ki ayet-i kerimelerde ister Nuh aleyhisselam olsun, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam, peygamberimiz ve diğer peygamberler, Şuara suresinde bunlar peş peşe bahsedilir, anılır. Derler ki اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ. İşte sakınmaz mısınız ey kavmim, ben çok güvenilir, sözüne, işlerine güvenilen emin bir peygamberim. فَتَّقُوا اللّٰهُ وَاَطِيعُونَ. Allah'tan korkun, takva sahibi olun, bana itaat edin, dediğimi tutun. Çünkü biz Allah'ın gönderdiği peygamberleriz, biz yanlış şey söylemeyiz, sizi aldatmayız, sizi yanlış bir yola sevk etmeyiz. Böyle Allah'ın dinini tebliğ ettikten sonra şu ifadeyi tekrar ederler. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ. Biz yaptığımız bu tebliğ, bu davet, size yaptığımız bu hizmet karşılığında sizden bir mükafat, bir bedel, bir para istemiyoruz. اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Bizim mükafatımızı verecek olan sadece alemin Rabbi olan Allah'tır. Biz ondan bekliyoruz. Dolayısıyla ne bir hediye, ne bir bedel, ne bir para. İşte ben size efendim peygamberlik yapıyorum, size Allah'ın ayetlerini okuyorum, size bir metodunu öğretiyorum. Gerçekten de eğer peygamberler, Allah öyle müsaade etseydi de, peygamberler yaptıkları o hayırlı hizmetin bedelini bizden almak isteselerdi, bütün varlığımızı ona bedel olarak versek yine az olurdu. Çünkü peygamberler bizim ebedi hayatımızı kurtarmak üzere gelmiş olan şerefli insanlardır. Onların davetleri bizim ölümden sonra hem dünya hayatının saadet ve selameti İslam'la beraber, imanla beraber, ama daha önemlisi ölüm ve sonrasında ebedi bir kurtuluş, felah, necat, kurtuluş, bunu sağlamak üzere, bizi kurtarmak üzere Allah'ın gönderdiği bunlar rahmet elçileridir, rahmet elleridir. Eğer bir peygamber gelip de yaptığı bu hizmet karşılığında, insanlığa yaptığı, bize yaptığı hizmet karşılığında buna bir ücret takdir etseydi, para. Hani bugün nerede ne oluyor? İşte bir insan 20 ders yapıyor, şu kadar ders para veriyorlar, 5 kuruş veya konferanslar veriyor, az veya çok duruma göre, rayiş fiyata göre ve kişinin durumuna göre böyle takdirde bulunuyorlar. Bizi fazla ilgilendirmiyor bu konu ama Yani misal olsun diye söylüyorum. Eğer peygamberler hakikaten o yaptıkları hizmetin bedelinde Allah müsaade etseydi ve bir bedel isteyecek olsalardı, o kadar değerli şeyler söylüyorlar ki, o kadar değerli konuşmalar yapıyorlar, değerli konferanslar veriyorlar, değerli bilgiler getirip paylaşıyorlar ki, o bilgilerin mukabilinde bizden her şeyimizi isteselerdi, altınımızı, gümüşümüzü, bütün canımızı isteselerdi ve verseydik, yine ona denk bedel olmazdı. Çünkü peygamberin davet ettiği şey bizim kurtuluşumuz. Onun davet ettiği şey ve ona uyduğumuz takdirde bize bağışladığı, verdiği şey bizim kurtuluşumuz. Ebedi kurtuluş, cehennemden kurtuluş, Allah'ın azabından kurtuluş, ebedi cennet. Hem azaptan kurtuluyoruz hem ve yani paha biçilemeyen ebedi cennet nimetlerine kavuşuyoruz. Buna rağmen Cenab-ı Hak onlardan hayır, insanlara şunu söyleyeceksiniz, yanlış anlamasınlar. Sonra sizin bunu dini istismar ettiğinizi, dini bahane ederek dünyalık elde etmek istediklerinizi düşünürler insanlar. Böyle yanlış bize abi katılırlar. Dolayısıyla peygambere geliyorlar, diyorlar ki وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ. Biz sizden tebliğimize karşılık bir ücret, bir bedel talep etmiyoruz. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Bizim mükafatımızı verecek olan alemin Rabbi Allah Celle Celaluhu'dur diyorlar. Dolayısıyla bu tıpkı şuna benziyor kıymetli dinleyenlerim. Yani peygamber nimeti, vahiy nimeti böyle olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın bize ikram ettiği diğer nimetler de böyledir. Eğer Allah Teala bize diyelim ki önce diyelim ki şöyle bir öz olarak yaratsaydı, sonra deseydi ki ben seni insan yapmam için işte aklıyla, kafasıyla, kalbiyle, eliyle, ayağıyla ahsen takvim olarak insan yapmam için bana şu kadar para getirirsen seni insan yaparım deseydi, biz ne yapardık? Nereden bulup verecektik? Yani bedeli takdir edilemeyen nimetler Allah ikram ediyor karşılıksız. Diyelim ki bizi insan olarak yarattı. Nefes alamazsak öleceğiz. Cenab-ı Hak diyelim ki havayı bir yere depolasa, sonra bizi çağırsa gelin size efendim buradan can vereceğim, nefes vereceğim ama işte her nefes için efendim şu kadar $1,000 dese, yaşamak için ona ihtiyacımız var. O kadar pahalı bir şey. Ve Allah bunu bu şekilde istese de efendim hakkıdır ve vereceği şey de o kadar değerlidir. Ama ne yapıyor Cenab-ı Hak bize? Bizim için bedel biçilemeyecek o değerli nimetleri, o havayı, o suyu, o yiyecekleri, o tüm nimetleri bila bedel veriyor. Dolayısıyla bu ister maddi nimetlerde olsun, varlığımız başta olmak üzere, ister manevi nimetlerde olsun, işte peygamber ve vahiy göndermek suretiyle Allah bize meccanen, yani paha biçilemeyecek değeri altınla, gümüşle, zebercetle, elmasla, inciyle, yakutla ölçülemeyecek o nimetleri Rahman ve Rahim oluşuyla bize meccan ikram etmektedir. Ne kadar büyük Rabbimiz var, ne kadar kerim, ne kadar rahim bir Rabbimiz var, onu bilmemiz lazım. Ama burada işte o peygamberlerin biz bu tebliğ yaparken sizden bir bedel istemiyoruz sözleri de insanları Allah'ın dine davette hasbi olmanın, muhlis olmanın, ihlaslı olmanın, bu işi paraya pula dökmemenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu bize öğretmiş oluyor. Onlar vazifesini yaptı gittiler. O peygamberler, peygamberimiz o vazifelerini, mükafatlarını Allah'tan bekleyerek hakkıyla yapıp gittiler. Biz de ne yapacağız? Allah'tan o mükafatı bekleyerek tıpkı peygamberler gibi o hasbilikle, o ihlasla Allah'ın kullarını, Allah'ın dinine davet edeceğiz. Bunu tabii bize öğrenmiş oluyoruz. Yine mesela Habib bin Necar diye kıssası anlatılan Yasin suresinde bir şahıs var. Oraya davet için, tebliğ için gelen mürşitler diyelim veya Hazreti İsa'nın havarileri veya peygamberler o yaşadığı bölgede insanları o peygamberlerin, elçilerin davetine uymaya çağırıyor. Diyor ki ey insanlar, bu gelenler güzel insanlar. Bunlar doğru söylüyorlar. Bunlar bizi doğru olan bir şeye davet ediyorlar. Bunlara karşı çıkmayın. Onları taşlamayın. Onları reddetmeyin. Onlara tabi olun diyorlar. Bunu söylerken de o Allah'ın dinini öğretmek üzere, tebliğ etmek üzere gelen üç kişinin halini şu şekilde dile getiriyor Habib-i Neccar. İttebi'u men la yes'elukum ecran ve hum muhtedun. Tebliğlerine karşılık sizden hiçbir ücret talep etmeyen ve hidayet üzere bulunan bu peygamberlere, bu elçilere tabi olun. Dolayısıyla onların iki önemli vasfını dile getiriyor. Bu vasıflardan bir tanesi onların hasbi olmaları, onların dünya malında, insanların ellerinde bulunan şeyle gözlerinin olmaması, ama bu çok samimi bir şekilde ve kendilerinin de söyledikleriyle, davet ettikleriyle, yaptıklarıyla doğru yol üzerinde bulunan kimseler olması. Dolayısıyla bir tebliğcinin ve davetçinin sahip olması zaruri olan iki özelliğe dikkat çekiyor ayet-i kerime. Tabii çok konuşanlarımız var, çok yazanlarımız var, çok anlatanlarımız var, vaizlerimiz var, hocalarımız var, kitap yazanlarımız, yayınlayanlarımız, konuşanlarımız, hepsi ihlastır Allah'ın izniyle, ama işte hepimizin kendimizi sorgulamamız lazım. Biz bunları ne kadar dünyevi maddi çıkar vesilesi yapmak üzere kullanıyoruz, ne kadarı samimi hasbetenillah insanlara gerçekleri, doğruları Allah rızası için öğretmek üzere bunları yapıyoruz diyerek bunu bir sorgulamakta fayda var değerli dinleyenlerim. Yine tabi peygamberlerin ve davetçilerin vazifesi sadece tebliğde bulunmak. Peygamberler kimseye kızmamışlar, kimseye vurmamışlar, kırmamışlar. Tebliğden başka, yani o hakikati dile getirmekten en etkili bir üslupla, insanların anlayacağı bir dille, o gerçekleri dile getirmekten başka hiçbir şey kullanmamışlardır. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Bize düşen sadece apaçık tebliğdir demişlerdir. Yani döverek, söverek, çöp kullanarak, vurarak, kırarak bir peygamberin bir davette ettiği görülmemiştir. Onun kullandığı en önemli vasıta bir kendi samimiyeti, tertemiz gönlü, tertemiz düşünceleri, tertemiz niyeti, tertemiz dili ve sözü ve o dilinden aktarmış olduğu gerçekler. Allah'ı tanımak, Allah'ın emri bu. Başka hiçbir vasıta kullanmamışlardır. Dolayısıyla hidayetin de sadece efendim Allah'a ait olduğunu biliyoruz. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz Resulümüzün vazifesi sadece açık bir tebliğden ibarettir buyuruyor. Tagabun suresi 12. ayet-i kerimede yine Hazreti Lokman'ın oğluna yaptığı şu nasihatte bir davetçinin nasıl davranması gerektiğini, bu yolda önünde bir kısım engellerin olabileceğini, zorlukların olabileceğini, sabretmeyi gerektiren bir kısım imtihanların olabileceğini, buna rağmen yine bıkmadan, usanmadan da bu vazifeyi devam etmemiz gerektiğini bize bildiriyor Cenab-ı Hak. Hazreti Lokman'ın oğluna yaptığı nasihatler üzerinden. Diyor ki Hazreti Lokman oğluna: Ya buneyye, ey evladım, yavrum, ekimus salate. Namazı dosdoğru kıl, namazı düzgün kıl. Çünkü namaz dinin direğidir. Dindar ol, ahlaklı ol, güzel bir kul ol. Namazın ikamesi biraz böyle derin bir anlam ifade ediyor aslında. Sadece eğilip kalkmaktan ibaret bir şeklin ibaret bir ibadet değil de kişinin hem inancını hem ahlakını hem de efendim günahla uzak olmasını ifade eden bir yönü vardır namazı kılmanın. Çünkü Cenab-ı Hak Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde وَتُلُوا مَا اُوْحِي لَكِ مِنَ الْكِتَابِ Allah'ın vahyettiği kitabı oku ve اَقِمَ الصَّلَةِ Namazı dosdoğru kıl. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَةِ وَالْمُنْكَرِ Çünkü hakkıyla kılınan namaz insanı her türlü fuhşiyattan, her türlü cinsi suçlardan, her türlü yasaklardan insanı korur. En büyük zikirdir namazı kılmak. Dolayısıyla evladım namazı kıl, yani her yönüyle dindar ol. Kötülükten kendini uzak tut. Ve umur bil ma'rufi, insanlara iyiliği emret, iyilikleri yay. Venhe anil munkar, ve gücün yettiği kadar insanları kötülüklerden, yanlışlardan, münkerden uzaklaştır. Vasbir ala me'asabek. Ama bu işi yaparken bileceksin ki önüne bir kısım engeller çıkacak. Seni sevenler olduğu gibi sevmeyenler de olacak. Seni dinleyenler olduğu gibi seni dinlemeyenler de olacak. Sana kızanlar olacak, sana sövenler olacak. Sana elini dilini uzatmak isteyenler olacak. Çünkü bu şekilde Allah'ın dinini tebliğ eden bütün peygamberler, bütün insanlar hep başlarına bunlar geldi. Eziyete uğradılar, işkenceye uğradılar. İşte peygamberin hayatı buna ne güzel örnektir. Dolayısıyla buna da şimdiden hazır ol. Böyle durumla karşılaştığı zaman öflemeyi püflemeyi bırakacaksın. Nerede bunlar geldi? Bilseydim hiç bu işe girişmezdim deme. Başına gelenlere de sabret. İnne zâlike min azmil umur. Ama bütün bunlar, hem namazı dikkatlice kılmak, kılmaya devam etmek, hem iyiliği emretmek, hem kötülüğü yasaklamak, hem başa gelenlere sonuna kadar direnmek, katlanmak, bütün bunlar hep azim ve kararlılık gerektiren, ciddi bir irade gerektiren, ciddi bir kararlılık gerektiren işlerdir. Öyle zayıf iradelerle, zayıf yüreklerle bunlar gerçekleşmez. Yani kalbinin metaneti, kuvveti, enerjisi, motivasyonu yüksek olacak diyor bu ayet-i kerime. Üzerinden Lokman Aleyhisselam oğluna veya Lokman Aleyhisselam'ın oğlu nasihat üzerinden ayet-i kerime bizlere. Resul-i Ekrem Efendimiz gönlünü yüce yaratanla rapt ederek ve karşılığını sadece ondan bekleyerek insanların elinden tutup cennete ve cemalullah'a doğru harekete geçirmek üzere var gücüyle çalışmıştır. Efendimizin bu konudaki hassasiyetini ortaya koyan pek çok hadise devam etmiştir ki bunun da örneklerini inşallah göreceğiz değerli dinleyenlerim. Efendimiz Aleyhisselam tebliğ ve davet konusunda gerçekten çok hassas davranmıştı. Kehf suresi 6. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak: فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذِ الْحَدِيسِ اَسَفَا. Ey Habibim, bu Kur'an'a iman etmiyorlar diye neredeyse üzüntüden kendini harap edeceksin. Şimdi Efendimiz bu hassasiyet buradan anlıyoruz değerli dinleyenlerim. Yani bir defa çok çalışkan bir insan, çok Cenab-ı Hakk'ın emrini en yüksek seviyeden ciddiye alan bir insan. Yani bir ayet geldiği zaman, bir emir geldiği zaman bunun gereğini ben nasıl yaparım diye böyle bütün gücünü ortaya seren, sergileyen bir insan. Ve öylesine bir gayret, öylesine bir çaba, öylesine bir fedakarlık, gecesini gündüzüne katma hali ki Kur'an-ı Kerim'de buna benzer 3-4 yerde ayet-i kerime geliyor. Diyor ki Resulüm sana bir emir verdim, tebliğ emri. İnsanları Allah'ın dinine, Hakk'a davet emri verdim. Ama sen bunu benim dediğimden, istediğimden daha fazla yapmaya çalışıyorsun. Neredeyse kendini helak edeceksin. Şimdi değerli dinleyenlerim, burada bir hususu arz etmek istiyorum. Hem kendimi hem siz değerli kardeşlerime. Şimdi çoğunlukla insanlar kendilerine verilen emri, yani bu %99 böyledir, gereği gibi yapmazlar. Hakkını vermezler. İnsanda biraz böyle tembellik, insan nefsine tembellik hakimdir. Bir hoca talebeye ödev verir, işte hep takip eder, yaptım mı yapmadım mı diye. Talebe de onu işte %50-%60 yapar. Ama işlerinden böyle o ödevi, hocanın istediğini bütün gücüyle en iyisi, en fazla yapmak isteyen bir veki çıkar veya çıkmaz. Yani umumen bir vazifeyi diğerine veren kişiler amir memuruna, hoca talebesine, patron işçisine bir talimatta bir emir verdiği zaman %99 hep o amir memuruna niye düzgün yapmadın, niye dikkatli çalışmadın, keşke daha iyi yapsaydın, patron işçisine, efendim hoca talebesine daha çok böyle söyler. Yani umumen böyle bir durum söz konusudur. Yüzde çoğunlukta böyledir. Ama bunların içerisinde çok dikkatli olup da ya ben senin bunu istemiştim, sen iyice fazlasını yapmışsın falan çıkabilir ama bu tek tüktür. Bunun bir istisnası değerli dinleyenlerim Peygamberimiz Aleyhisselam'dır. Yani bu ayetlerde biz bunu görüyoruz. O da şu, Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın emrini, buyruğunu o kadar ciddiye alıyor ki, o kadar böyle bütün gücüyle, kalbiyle bu işe sarılıyor ki, Cenab-ı Hak Peygamberimize diyor ki, ey Resulüm sen gerekeni fazlasıyla yaptın, bundan daha fazlasını senin istemiyorum. Böyle olursa sen kendini helak edeceksin, hasta olacaksın, öleceksin, bu kadar da fazla. Yani Cenab-ı Hak'tan böyle bir takdir alan, böyle bir aferin alan ancak peygamberler ve peygamberimiz olabilir. Onun dışında diğer kulların böyle burada efendim ya fazlasını bile yaptın diye bir noktaya çıkması gerçekten zor olabilir. Kıymetli dinleyenlerim, tabii ki Allah Teala Resulünü insanlar arasından seçerek İslam'ı kullarına tebliğ edip öğretmek üzere vazifelendirmiştir. Nebi Ekrem Efendimiz de bu hususta çok büyük bir azim, fedakarlık, sabır ve sebat örneği sergilemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin biz onun uygulamalarına, siyerine baktığımız zaman Efendimizin tebliğ ve davetini 4 önemli safhada gerçekleştirdiğini görebiliriz. Bu safhalar tabii değişebilir ama genel bir taksim, tafsilat yapmak gerekirse şunları görüyoruz. İlk sırada hısım ve akrabalarını davet ediyor. Çünkü Cenab-ı Hak Şuara 214. ayet-i kerimede وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكِ الْاَقْرَب۪ينَ önce sen yakın akrabalarını ikaz et, onları uyar, onlara Allah'ın dinini tebliğ et diye ayet-i kerime geliyor. Dolayısıyla birinci sırada hısım ve akrabaları. Onların peşinden kendi kavmini, Haşimoğulları, sonra efendim Kureyş, Mekkeliler onları davet ediyor. Sonra diğer bütün Arap kavimlerini, Mekke etrafında, Medine etrafındaki kabileler, kavimler onları peyderpey böyle merkezden başlayarak etrafa doğru, çevreye doğru adım adım gücü nispetinde, başarısı nispetinde ona efendim onları davet ediyor. Onlara tebliğini ulaştırıyor. Sonra da kıyamete kadar gelecek bütün insanlar ve cinler. Bu da yine Efendimiz Aleyhisselam'ın tebliğine muhatap olan kitledir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam ahir zaman peygamberidir. Ve Efendimiz peygamber olduktan sonra dünyada bütün insanlığın tek peygamberi Efendimiz Aleyhisselam olmuştur. Önceki peygamberler kendi dönemlerinde tebliğlerini yaptılar. Ama peygamberimizden sonra bu dini tebliğ etme vazifesi ona verilmiştir. Ve ona bağlı olanlara verilmiştir. Ve yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsi peygamberimizin ümmetidir. Yani Mekke'de 610'da Hira Dağı'nda Efendimiz Aleyhisselam'a İkra Bismi Rabbikellezi Halak, Rabbinin, yaratan Rabbin adıyla oku emri geldiği andan itibaren veyahut da bir müddet sonra ey Resulüm kalk ve insanları uyar, tebliğ et geldikten sonra yeryüzüne o tarihten itibaren Efendimiz'e bu vazife, Risalet-i Nübüvvet vazifesi verildiği andan itibaren bu işte dünya gezegeni dediğimiz, arz dediğimiz bu yeryüzünde ne kadar insan varsa, diyelim ki o zaman bunların sayısı atıyorum 1 milyardı veya 500 milyondu fark etmez. Ne kadar insan varsa o an itibaren kıyamete kadar gelecek en son Adem olduğuna kadar hepsi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. Biz ümmeti Muhammed dediğimiz zaman bunu kastediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmeti olmayan, ona dahil olmayan mümin, kafir, ateist, Yahudi, Hristiyan herkes ona dahildir. Ama diyeceğiz ki ya kafirden ümmeti Muhammed olur mu? İşte bunu ulemamız bunu ikiye ayırıyorlar. Diyorlar ki Muhammed ümmetini ikiye ayırabiliriz. Bunun birisi ümmeti icabet, yani peygamberimizin davetini, tebliğini bulup ona iman eden, icabet eden, ben Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman ettim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü, ben onun hak peygamber olduğunu kabul ediyorum. Getirdiği dine de kabul ediyorum, bağlıyım deyip de onun davetine icabet edenler, bunlar da ümmeti icabet. Efendimiz'e iman eden, davetine icabet eden, semi'ne ve ata'na, işittik, itaat ettik diyen kişiler ümmeti davet icabet olmuş oluyor. Diğerleri, yeri kalanlar da ümmeti davet, yani Efendimizin davetinin, tebliğinin kendilerine ulaştırıldığı, ulaştırılması gereken ve sürekli İslam'a, Allah'a davet edilmesi gereken kitle. Bunlar kıyamete kadar böyle devam edecek ama hepsi Muhammed ümmeti olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem risalet vazifesinin verilmesi basitten zora doğru kademeli olarak ilerleyen bir yol takip etmiştir. Allah Teala'nın ilk emri oku ile başlamış, ardından Efendimiz'e kalk ve uyar Müddessir 2 ayeti verilmiş. Sonra da en yakın akrabalarını ikaz et denilmiş. Daha sonra vazifenin sınırı bütün şehri, hatta bütün insanlığı kuşatacak şekilde genişletilmiştir ve Efendimiz de bu çerçevede tebliğine devam etmiştir. Nitekim bir ayet-i kerimede şöyle buyruluyor: Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi memleketlerin merkezine göndermedikçe o memleketleri helak edici değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak etmişizdir. Bundan sonra çevre vilayetleri de kapsayacak şekilde davetin sınırı genişletildi. Buyuruldu ki bu kitap Kur'an, kendinden önceki kitapları tasdik eden şehirler anası Mekke halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğiniz mübarek bir kitaptır. Ve sonra da bu davetin hudutları bütün insanlığı kuşatacak şekilde geldi. Enbiya 7 ve ma arsennâke illâ rahmetil âlemîn. Bu ayetler böyle Efendimizin tebliğinin ne kadar kuşatıcı olduğunu merkezden dışarıya doğru bunu beyan eten, haber veren ayet-i kerimeler. Değerli dinleyenlerim, programın sonuna gelmişken siz diğer dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Bizleri kendi evlerinize, arabalarınıza, iş yerlerinize misafir ettiğiniz ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.